daima her an. Yanlışa kötüye hiç sapmadan, herkese sevgiyle saygıyla selam. Gönülden yürekten selam sizlere. Sizlere muhabbet daima her an. Yanlışa kötüye hiç sapmadan, herkese sevgiyle saygıyla selam. Gönülden yürekten selam sizlere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştu bize yeniden bir güneş gibi. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştu bize yeniden bir güneş gibi. Sevgimiz gerçek, aydınlık yarın var geldi gelecek. Barışın mührünü kalplere tek tek vuracak sizsiniz selam sizlere. Yolumuz hakikat, sevgimiz gerçek. Aydınlık yarın var geldi gelecek. Barışın mührünü kalplere tek tek vuracak sizsiniz selam sizlere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuşsun bize yeniden bir güneş gibi. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştun bize yeniden bir güneş gibi. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştun bize yeniden bir güneş gibi.
Kıymetli dinleyenler, Hasbihal programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir güzel cuma akşamında sizlere sesleniyoruz. Ben Yusuf Koncagül, Erkan Radyo stüdyolarımızda Ali Sürmelioğlu bizlerle birlikte. Yazar Ali Sürmelioğlu'yla birçok kez bu radyolarda, bu radyo frekansından sizlere seslendik. Kendisini tanıyorsunuz. Ali abimiz bizleri kırmadı. Bugün de geldi. Bugüne özel bir konu seçtik ve bununla ilgili konuşacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim Yusuf'cum. Yani pandemi münasebetiyle uzun bir ara verdik aslında. Evet. Radyo programına eşlik etmeye, ama burada olmak çok keyifli. Sizinle olmak keyifli. Bu frekanstan dinleyicilere sesimizi duyurmaya çalışmak keyifli. Onun için ayrıca teşekkür ederim.
Eyvallah. Tabii epey bir süre oldu ama biz sanki dün gibi hatırlıyoruz. Bazı konuklarımıza hatta abi seni ne zaman konuk almıştık en son diyoruz diye bakıyoruz. 4 sene olmuş neredeyse. Ben ama hani çok aldık seni falan diye düşünüyordum mesela. Halbuki belki değil mi 3 sene olmuştur. 2
sene yaklaşmıştır.
2 sene falan olmuştur.
Bir sadece Mehmet Akif programının seneyi devriyesinde yeniden yayınlandı. Tekrar yayınlandı. Yani onun dışında aşağı yukarı 2 seneye yakın oldu.
Evet.
En son bir gül programı yapmıştık. 3 aylara girişte. Evet, pandeminin hemen başında. Ondan sonra uzunca bir ara.
Yine bir 3 aylardayız ama.
Yine 3 aylardayız program. Aynen.
Eyvallah. Tabii Ali Sürmelioğlu'nun yazıları birçok güzel dergide yayınlanıyor. Ve bunları da internetten takip edebilirsiniz değil mi? İnternette veya dergileri alarak da, Okur dergisinde.
Tabii bazı dergiler eski sayıları online hale getiriyorlar. Hı-hı. Oradan takip etme imkanı vardır. Karabatak vesaire gibi dergiler. Hı-hı. Eski sayıları sosyal medyadan da ulaşabilirler. Aynı güncel zamanda olan dergileri genellikle, yani şey varsa eğer ki işte dergilik gibi uygulamalar, hı-hı, üzerinden ulaşılabiliyor veyahut da doğrudan klasik usul dergilerle devam ediyoruz. Hem belki Okur'daki seriden de bir ufak çıtlatma yaparız. Siz gerçi Okur, evet, şeyleri yapıyorsunuz ama,
yapıyoruz, programları ama, yapıyorsunuz ama. Tabii 2 ayda bir yapıyoruz yani. O sizin yazı üzerine özel belki muhabbet edebiliriz.
Eyvallah, olur.
Ve Yer Kızıl isimli bir romanı var Ali Sürmelioğlu'nun. Gayet güzel ve Osmanlı dönemindeki polisiye değil mi?
Evet.
O dönemlerde. Ben de bitirmiştim. Siz programa geldikten sonra okuduk tabii. Biraz bizim hatamız oldu ama yetiştiremedik.
Neyse, darısı inşallah ikinci kitabı okuyup yeni, çağırırsınız.
Yeni kitabı artık okuyup sizi burada ağırlamış oluruz. Tabii yeni kitap ne zaman çıkıyor? Belki bunun müjdesini burada veririz. Böyle bir girizgah yaptıktan sonra konumuza dönebiliriz. Bugün kahraman olmak ve film, hikaye kahramanları, roman kahramanları üzerine bir hasbihal edeceğiz.
Kahramanın yolculuğundan konuşmak istiyoruz. Önce İstersen evet. Şey yapalım, hani bahis açtın sonra kahraman meselesi biraz uzun bir mesele olduğu için biraz daha soft giriş yapalım. İkinci kitap yani çoğu bitti diyelim inşallah.
Çoğu bitti, azı kaldı.
Çoğu bitti, azı kaldı. Dinleyenlerden de dua talep etmiş olalım. Üç vakte kadar biterse inşallah biz de sonra...
İnşallah. Bu da bir şey yani aslında bizde de mesela yeni albüm ne zaman geliyor falan vardır. Ben de o yüzden yok falan diyorum. Yani hani şey biraz çünkü başladık falan deyince bu sefer her gördüğün yerde senin hadi roman ne zaman çıkacak ya falan oluyor.
Zaten benim... zaten yoğun olarak soruluyor Yusuf evet. Yani ona çok alıştım ben.
Benim özellikle ilk albümde öyle oldu. Ben yani hani albümün repertuarını belirli... ne zaman belirlemiştim biliyor musun abi? Yani 3 sene falan olmuştu 3 sene öncesinde falan. Ve o zamandan itibaren albüme çalışıyordum ben. Ve o 3 sene boyunca hep albüm nerede, albüm hazır mı falan gibi sorulara muhatap oldum. Tabii o seni biraz da hızlandırıyor aslında. İyi de oldu ya. O bakımdan tarih vermemek 3 vakte kadar.
3 vakte kadar. Güzel cevap 3 vakte kadar. Zaten kahramanın yolculuğundan konuştuğumuzda dinleyiciler için de neden 3 vakte kadar oldu? Aslında bu işin büyük bir şantiye olduğuna dair de bir fikir sağlamış olacağız. Belki hani çok sıkıştırmazlar ama kitap fuarı vesaire olduğu zaman hemen soruluyor yani yeni kitap yok mu? Ne zaman oluyor? Ne zaman gelecek diye. Ama kitapla münasebetimiz zaten bitmiyor. Yani sadece roman yazarı olmak, sadece roman üzerine çalışmayı gerektirmiyor. Beraberinde yan alanlardan okumalar yapmak gerekiyor. Okura bir atıf yapmış olayım. Yusuf Temizcan davet etti Okur'da yazı yazmam için. Abi burada sana da yer vermek istiyoruz dedi. Ben de ona bir tekliste bulundum. Dedim ki zaten İstanbul'a dair bir çalışmam var. Roman çalışmam bunun üzerine. Şimdi Allah nasip ederse Turulan'la beraber bir televizyon programına hazırlık yapıyoruz. O da yine İstanbul özelinde. Zaten alternatif okumalar yapıyoruz. Bu okumalardan okuyucular da istifade etsinler istedik. Ama klasik İstanbul'a dair kültleşmiş eserleri değil, alternatif eser neler okunabilirle alakalı bir alan açtılar sağ olsunlar. 4-5 sayıdır da yazı vermeye çalışıyorum. Hasreten de bunun için Yusuf Temizcan'a ayrıca teşekkür ederim. Böyle bir alan açtıkları için. Çok teşvik eden, müşfik bir editörümüz var. Genellikle editörlerin yazarlar açısından imajları biraz sıkıntılıdır. Engizitör olarak da değerlendirenler olur. Yusuf hakikaten o konuda işin nehli ve yazarını da taltif etmeyi bilen kıymetli bir editör. Okur'daki yazanların hepsi hakikaten alanlarında yetkin insanlar. Onun için bu tarz dergilerin sayısının artmasını temenni ediyoruz.
İnşallah. Gerçekten öyle çok değer veriyor. Yani burada aslında o yani yazarına değer vermek sadece hani telif anlamında değil belki değil mi?
Tabii ki. Yani zaten bugün birçok dergide telif almıyorsunuz. Çünkü dergiler mali durumlardan dolayı mesela Dergah dergisi artık finalledi. Ekonomik durumdan dolayı bunu devam ettiremiyor. Telif ödenmeyecekse bile en azından yazarının taltif edilmesi, onunla kurulan ilişkinin bir sıkıştırma üzerinden değil de onun gönlünü alma üzerinden olduğu zaman okurunla aslında buluşuyorsun. Yazmanın öyle bir tarafı var.
Evet.
Yani bir dergi takvimi yetiştirme telaşının ötesinde bir tarafı var.
Aslında şuna benziyor. Geçenlerde de söylemiştim aslında sanırım. Barış Manço'nun bir programını izliyordum ben şimdi. Barış Manço konserleri yaptım ya bakıyordum ileri. O da bir yerde şöyle söylüyor. Bir konsere çağırmışlar Cem Karaca'yla. Hani bir yere güzel çağrılmak önemli. Ben her yere giderim diyor. Ama güzel çağrılması lazım.
Tabii.
Yani aslında giderdik oraya belki falan diyor. Bir yerle alakalı konuşuyorlar. Bu da aslında önemli. Bizim de mesela konserler açısından belki öyle. Veya söyleşiler de öyle. Hani bir söyleşi olsun da bir isim yazmamız lazım buraya. Ali Sürmelioğlu'nu çağıralım falan gibi çağrıldığın zaman değil mi?
Tabii
sen
ki.
De gitmek istemezsin.
Onu,
ama
onu istersem
orada gerçekten zaten. Senin kitabını okumuşlar ve seni belki orada bir kitap tahlili yapmak üzere çağırıyorlar falan. O zaman sen koşa koşa gidersin zaten.
Tabii. Evet. Mesela şimdi Ortahisar Belediyesi bir kitap kulübü kurdu. Kadir Bekar kardeşimiz rica etti. Bu sene senin moderatöründe yapabilir miyiz abi diye. Yani koşa koşa kabul ettim. Çünkü sadece kitap merkezli olarak 40'a yakın insan beraber buluşacaklar. Her ay oturum yapılacak, kitaplar okunacak, tahlil edilecek. Yazarları, hayatta olan yazarları dahil olacak oturumlara, okur yazar buluşması aslında yapılmış olacak. Güzel çağrıldıktan sonra, yani çağrı önemli olan şey. Yani kahramanın yolculuğuna buradan bağlayabiliriz aslında. Normal gündelik hayatta hepimiz bir hayat yaşıyoruz ama şu an Yusuf Goncagül'ün hayatı şu an başlamadı. Zaten 30 yıldır olan bir hayat ama bunu bir roman, bir filme çevireceğimiz an geldiğinde aslında öncesindeki normal hayatından yeni bir özel dünyaya geçmesi gerekiyor Yusuf Goncagül'ün. İşte orada bir çareye ihtiyacımız var. Bir çareye karşılık vermeye ihtiyacımız var. Genellikle insanlar statik durumunu çok değiştirmek istemezler. Yani maceracı insanlar bile aslında maceracı hayatları üzerinden bir statik durum oluşturmuşlardır. Bundan dolayı da alıştığı düzeni çok bozmak istemez. Yani biz normal sadece şehirde yaşayan insanlar için dağa çıkan, kampı yapan insanlar aslında statik bir yaşam tarzında değiller gibi gelse de o adamların statiği aslında yani sabit olanı o doğa olduğu için onlar şehirde bunalıyorlar. Onlar yeniden oraya kaçmak istiyorlar. Dolayısıyla bir sıradan dünyamız var aslında. Ne kadar içinde renkli olursa olsun o sıradan dünyadan özel bir dünyaya geçiş aslında kahramanın yolculuğunun tam olarak kendisi. Şöyle örnek verecek olursak mesela bir herhangi bir filmi düşünelim. Filmde normal sıradan bir gündelik hayatından sahneyle başlıyor aslında birçok film. Sonra o adama ya bir kaza oluyor. Bir trafik kazasıyla bir curcunanın içine giriyor. Ya ailesinden birileri öldürülüyor. Ya birisi kaçırılıyor. Bir toplumsal bir mesuliyetinden kaçamayacağı bir durum oluşuyor. Veya bazı da tarihi filmlerde kralın çocuğudur, kaçırılmıştır korunmak için. Büyüdüğü zaman onu alıp getirirler, yeniden görevin içine atarlar. Bu sorumluluktan kaçamaz. Bir çağrı gelir yani. Onu özel dünyaya geçirmek için bir çağrı gelir. Bu çağrıyı ilk başta genellikle insan reddeder. Çünkü statiğini bozmak istemez. Hani bir tabirimiz var ya bizim, kurulu düzeni bozmak.
Evet.
Kurulu düzeni bozmak istemez kimse.
Ya şeyde bile mesela herhangi bir yerde oturuyorsun mesela. Bir konferansa gitmişsin, oturmuşsun bir sandalye. Hani şuraya geçeyim dediğin zaman bile ya
tabii aidiyet hissettiğin
orası
için,
bir iyi geliyor sana.
Tabii tabii.
Şimdi geçmeyeyim oraya, keyfim bozulmuş.
Oysa ki daha iyi bir yer
daha
olsa
5 dakika önce oturmuşsun.
Evet yani şey yapıyorsun hemen aidiyet sahiplenme oluyor. Orayı değiştirmek istemiyorsun. O çağrıyı reddetme ihtiyacı hissediyorsun. Bu aslında normal bir şey. Sonra o çağrı tekrarlanmaya devam ediyor. Sen o çağrıyı reddediyorsun, çağrı devam ediyor. En sonunda öyle bir an geliyor ki artık kırılıyorsun. Şöyle kırılıyorsun. Bunu reddetmek vicdanen, mesuliyet olarak senin karakterine uymuyor. Bu çağrıyı kabul etmek durumunda kalıyorsun ve bir yolculuğa çıkıyorsun aslında.
Hani aslında o bizim tabiatımıza da uymuyor değil mi? Yani çünkü durmak devamlı bizi yoran bir şey aslında.
Tabii ama insanın işte hemen sahiplenme ihtiyacı var ya, o sahiplenecek ve oraya hani dünyaya kazık çakmak isteyecek. O kazığı çaktığı zaman rahat edecek. Oysa ki mesela Azrail geldiği zaman da bir çağrı yapacak ve biz gitmek istemeyeceğiz belki. Ama o tarafa hazırlık sağlam yapanlar gitmek isteyebilir. Şimdi gitmek istememek de sadece ahirette hesabı rahat veremeyecek olma korkusu değil. Diğer taraftan buraya alışma, buraya bağlandığın çoluğun, çocuğun, ailen, malın, mülkün, seni bağlayan çok şey var. Onun için hiçlik dediğimiz şey, aslında tasavvuftaki hiçlik dediğimiz şey, bağlantıyı azaltmak. Ayağındaki taşları azaltmak ya. İşte burada karakter yolculuğa çıkmayı ilk başta onun için reddediyor. Yani birisini tasavvufa davet etseler kolay kolay gitmek istemez. Bir sıkışma anı vardır. Ruhen sıkışmıştır, birçok sıkıntı üst üste gelmiştir. Veyahut da bir rüya görmüştür. Yani onu aslında doğrudan benim seni çağırdığım gibi değil ama özel olarak dünya haliyle bir çağrı gelmiştir. O çağrıya binaen koşa koşa tasavvufa meydan insanlar vardır. Ama normal sokaktan birisinin gelip hadi gel kardeşim ya sen de tasavvufa intisap et desen reddeder. O da Müslüman.
Evet.
Çünkü statini bozmak istemez.
Yani kalbi olarak hazırlandığı zaman
evet,
değil mi?
İşte
o ortamlara hazırlık, girdiği zaman.
Evet. Önemli olan şey hazırlık abi.
Evet.
Filmlerin, romanların, hikayelerin başında sıradan bir dünya verilir bize. Ve bu sıradan dünyada biraz sonra geçecek olan özel dünyaya çağrı gelir. Buradaki sıradan dünyanın başta verilmesinin bir sebebi de tabii ki kontrast.
Yani arada karaktere alışmak değil mi belki?
Hem onun için hem de ne kadar büyük bir bedel ödediğini anlamamız için. Yani bu adam normal işte zengin bir adamdı. Bir anda dağlara gidiyor. Mesela Dıyman filmini düşün. Şehirde bir adam. Arkadaşı diyor ki burada Ramazan'a gelmen lazım. Ben ölmek üzereyim diyor. Eşref abinin filmi. Biraz eski bir filmden örnek verdim ama hani en azından bizim camiadan çekilen kahraman. Bir karakter olduğu için de spesifik bir karakter. Ne yapıyor? Dıyman'da karakterimiz buradan şehirden köye gidiyor. Ve köyde bir maceraya giriyor. Şimdi Rus yazarlarından birisinin sözüdür. Bütün hikayeler ya birisinin bir yere gitmesiyle ya da bir yabancının gelmesiyle başlar. Bütün iyi hikayeler. Yani sıradan dünyasından özel bir dünyaya gidiş vardır. Veyahut da o sıradan dünyaya birisi gelir, orası artık özel bir dünya olur. Şimdi bu çağrının reddi ve yolculuğu peygamberler tarihinden örnekle bağlaştırabiliriz. Allah Resulüne Cebrail geldiği zaman oku dediğinde ben okuma bilmem dedi. Çağrıyı reddetti. Oysa ki bak ruhi bir hazırlığı vardı. Hira Dağı'ndaydı. Toplumdan uzaklaşmıştı. Birçok sıkıntısı vardı belki. Zaten daha öncesindeki süreci biliyoruz. Anne baba vefat etmiş. İşte yani dede vefat etmiş. Bütün hamileri Ebu Talip haricinde vefat etmişler. Bir sıkışma anında toplumun bozuk durumunda Allah Resulü Hira'ya gitti. Cebrail geldiği zaman reddetti. Oku dedi, ben okuma bilmem dedi. Çağrı tekrarlandı. Oku dedi, ben okuma bilmem dedi. Oku dedi. Dedi ki ne okuyacağım? Nasıl okuyacağım? Dedi ki yaratan Rabbinin adıyla oku. Çağrı karşılık buldu. Sonra özel dünyaya geçti. Mağaradaydı Allah Resulü. Hmm. Bir tüneldeydi yani. O tünelden yeniden dünyaya geri döndü. Artık sıradan dünya ve özel dünya derken aynı dünya olabilir ama şartları değişir. Bir gün öncesinde herkesin elemin dediği Allah Resulüne bir gün sonrasında bir sürü şey söylendi. Şair dendi, işte Mecnun dendi, büyücü dendi. Aslında dünyası değişti. Düne kadar ona muhabbetle yaklaşan Ebu Leheb gibi bir amcası onu taşlayacak, evinin yoluna dikenler atacak kadar değişti. Bir özel dünya, standart bir Mekke bir anda nübüvvetin gelmesiyle beraber, risaletin ilanıyla beraber bambaşka bir dünyaya döndü. Burada bir yolculuk başlamış oluyor. Bir yerden bir yere gitme hikayesinin en temel örneği bizim siyer dünyamızdan Allah Resulü'nün hicretidir malum. Yani Mekke'deki özel dünyasını Medine'ye taşıdığında Medine'de o yolculukla beraber başka bir tarafa daha geçiyor. Şimdi filmlere, senaryolara geri dönecek olursak veya romanlara genellikle şöyle bir sahne görürüz. Mesela Dövüş Kulübü tarzı filmlerde de vardır. Bir işte gece kulübü tarzında bir yere girecektir kişi. Yani özel dünya orada başlıyordur aslında. Bir tünelden geçer. Yani dışarıda sessiz sakin bir sokaktan bir tünelden içeri geçer. Basık, karanlık bir tünelden. İçeride ışıltılı, gümbürtülü, cafcaflı bir dünya vardır. Ve bir anda sükunetteki dünyadan hareketli bir dünyaya geçiş olur. Bir tünele ihtiyacımız var. Bazen bu tünel bir mağara olur. Bazen Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi bir kuyu olur. Hmm. Aynı kuyuya girersin, aynı kuyudan çıkarsın ama aslında artık özel bir dünyaya geçmiş olursun. Öncesinde babasının dizinin dibinde bir yavrucakken sonra köleliğe dönüştü. Kuyuya girmesiyle çıkması arasında statüsü değişti. Peygamberin çocuğuyken köle oldu. Sonra orada zaten biraz daha da yine konuşacağız. Bu tüneller artarak devam edebilir. Yani daha da derinleşebilir. Özel dünyanın içinde daha derin yerlere doğru gidebilir. Zindana düştü. Kölelikte de kalmadı. Hürriyetini zaten hani bağımsızlığını kaybetmişti köle olduğu için. Hürriyetini de hapse girerek kaybetti. İyice dibe battı. Sonra tabii bir yükselme anı başlıyor.
Yani karakterin hikayesi şekilleniyor yolda aslında.
Tabii ki yolda şekilleniyor. Yani bir sıradan dünya var. Bir çağrı geliyor. Bu çağrıyı reddediyor. Sonra çağrıdan kurtulamayacağını fark edince çağrıyı kabul ediyor. Yolculuğa başlıyor. Ve bu yolculuğa başladığı noktada karşımıza bir mentor çıkıyor. Mentor, rehber. Hı-hı. Mesela işte Kara Şövalye Yükseliyor tarzındaki filmlere baktığımız zaman çok zengin bir adam. İşte annesi babası öldürülmüş. Ne yapıyor? Basıyor gidiyor uzak doğuya. Orada uzlete çekiliyor aslında. Orada uzak doğu felsefesi altında dövüş sanatı öğrenirken bir felsefe, bir dünya görüşü öğreniyor. Veya tasavvufi dünyaya bakalım. Bir yola giriyor. Bir mentor, bir şeyh efendi, bir mürşitle karşılaşıyor. Onun rahle-i tedrisinden geçiyor. Buradaki mentorun aslında birkaç vasfı var. Bir tanesi bizim aslında vicdanımızın sesidir. Yani okuyan veyahut da izleyen kişi açısından kişinin karakterini tamamlayacağını düşündüğümüz, ya bunu yapmalı. Bak burada işte bir entrika ile karşılaştı. Bir kadın işte şehvet ile karşılaştı. Onun yoldan sapmaması için onu çekecek birisine. Mesela Deli Yürek'teki kuşçu gibi. Hmm. Kurtlar Vadisi'ndeki Ömer Baba gibi. Gönül Dağı'ndaki dede gibi. Bir mentor devreye girer ve giren mentor aslında bizi, izleyiciyi, zaten biz kahramanla içselleştirdik. Yani sıradan dünyadan geçerken daha o tarafa. Çünkü bizim sıradan dünyamızdan bir parçayla bizi karşıladılar. Hepimizin hayatında olabilecek bir sıradan dünyayla. Sonra aldılar bizi özel dünyaya götürdüler. Biz artık aidiyet hissettiğimiz için peşi sıra devam ediyoruz.
Artık karakteri takip ediyoruz.
Karakteri takip ediyoruz. Evet. Ve karakteri takip ederken onun sapması bizim istemediğimiz bir şey. Onun kazanmasını istiyoruz çünkü. Onu o noktada tutup çekecek. birisine ihtiyaç var. İşte oradan mentor. Bu konuda Ömer Lütfü Mete, Allah gani gani rahmet eylesin, Türk sinema tarihine çok ciddi bir tipleme olarak Kuşçu'yu ve daha sonra Ömer Baba'yı soktu. Tabii ki iyi işlenen noktaları vardı, iyi işlenmeyen noktaları vardı. Belki daha sonra sosyal medyada çok da, hani o dönemde sosyal medya olsaydı çok da belki de dalga geçecek birçok hususa da sebebiyet verecek sahneler de oldu ama bir rol model olarak özellikle tasavvuftan bahseden, Ebru yapan, ne üfleyen, Mesnevi'den bahseden, Gazavatnamelerden örnekler veren, aslında bizim mukaddesimizden bir mentor tipleme üretti. Hmm. O açıdan Ömer Lütfü Mete çok önemli bir dinamiktir.
Evet, aslında karakteri de besleyen,
tabii karakteri de besleyen, tam modunun düştüğü anda evet, onu güçlendiren. Hmm. Bazen savaş filminde bu mentor bir komutan olabilir. Veya işte Muhammed Ali tarzındaki filmlerde işte orada antrenör olabilir. Veya Malcolm X olabilir. Bir mentor devreye girer ve bu mentorla aslında o yol yürüyüşü daha dinamik hale gelir. Daha sağlam hale, daha ayakları yere basan kıvama gelir. Sonra tabii ki bu maceranın heyecanlı hale gelebilmesi için bazı eşikleri aşması gerekir. Mesela bir kaleye girmesi gerekiyordur, sızması gerekiyordur. Kapıda birisi çevirir, bodyguard çevirir, güvenlik çevirir. Birader hop der, niye girmek istiyorsun? Oradaki gardiyanı aşman gerekiyor. Özel dünyanın içinde daha özel alanlara girmen gerekiyor. O gardiyanı ya kafa kola alman gerekir halk tabiriyle, ya onu yıkıp geçmen gerekir. Kafa kola alırsan müttefikin haline gelir. Kafa kola almazsan düşmanın olur. Hariçten yol üzerinde karakterlerin arasında bir denge oluşması gerekir. Yani bir kahraman olduğu gibi bir anti kahramana da ihtiyaç vardır. Mesela Joker gibi. Hı hı. Bu karakterle diğer karakter arasında çatışma gerçekleşir. Evet. Denge oluşması gerekiyor ki bizim kahramanımız doğrudan yenmesin ve hatta diğer taraf çok aşırı güçlü de olduğu evet, zaman bu tarafı destekleyen insanların olması
zaten
gerekiyor.
Zaten o dediğiniz gibi ilk bahsettiğiniz konstant, konstant dediniz ya.
Ha, kontrast.
Onun için karşılaştırıyoruz biz de beynimizde. Tabii. Ona göre kahramanlaşıyor.
Tabii.
Hatta bizde kahramanlar yani o kadar içselleşiyor ki cenaze namazı bile meşhurdur.
Tabii. Kılınıyor. Evet. Süleyman Çakır yani... Nisan ayında
evet, evet.
Şey, hala da adam, yani hala... oynayan adama şeylerin mesajları atılıyor seneyi devresinde.
Halen seneyi devresinde evet paylaşıyor. Yardımlar yapılıyor. O derece içselleştiriliyor. Mesela o günlerde ben hatırlıyorum hani yayınlandığı günlerde Perşembe akşamları trafik olmazdı.
Tabii.
Hayat dururdu. Milli maçlardan daha fazla yani.
Rating alırdı.
Rating
tabii.
Alırdı. Bu da artık hakikaten insanların demek ki o karakterle özdeşleşmişti değil mi? Yani
tabii,
onu özdeşleşmişti. Artık gerçek birisi olarak görüyor yani.
Şimdi şöyle.
Çoğu zaman da bizim sinema karakterlerinde mesela kötü rol oynayan insanlar hep sokakta görülünce püh rezil sana falan gibi şeyler
evet,
söylenir.
Evet. Sosyal medyada hala da bununla alakalı. Dün akşam
hatta
bir...
Hatta yüce karakterleri oynayan, işte tarihi karakterleri oynayanların yanlış hareketlerini görünce de kızarız.
Sana yakıştı
mesela.
Mı?
Ha, sana yakıştı
gibi.
Mı?
Oysa ki bir roldür nihayetinde. Evet. Yani orada şahıs onu bir ömür yaşamıyor.
Bunları yaşıyoruz.
Ama diğer taraftan baktığımız zaman bu karakterleri çok içselleştirmemizin sebebi insani öğenin çok yüksek olması. Yani karakterleri kusursuz hale getirdiğiniz zaman, yani insani zaafı olmayan, hiç mesela acabası olmayan karakter haline getirdiğiniz zaman insanlar için cazip olmaktan çıkıyor. Çünkü insanlar aidiyet hissetmiyor. Ya bir bağlantı kurabilmesi gerekiyor. Şimdi mesela Ertuğrul tiplemesiyle, Osman tiplemesiyle, yani tipleme derken filmlerdeki dizilerdekinden bahsediyorum. Şahıs yani gerçek tarihi şahsiyetten bahsetmiyorum. Bu kadar özdeşleştirmemizin tabii ki tarihi bir bağlantısı var. Ama oradaki cesaret bizi... İçimizde taşıyabildiğimiz, taşıyamadığımız bir cesaretle örtüştürüyor. Oradaki merhamet bizim hayatımızda aslında hep gördüğümüz, etrafımızda, ailemizde gördüğümüz, sosyal çevrede duyduğumuz şeyin bir örneklemesi. Yoksa orada çok bambaşka karakterler de olabilir. Yani belki gençler için işte Iron Man de bunu karşılıyor olabilir. Burada Iron Man'e güzel bir tipleme. Şu evet, açıdan güzel bir tipleme.
O da normal yolculuğunun tersine gidiyor aslında. Yani biraz
hem terse, hem terse bir yolculuk var. Hem de diğer taraftan acziyetle müttefiğin veyahut da mentorun sağladığı şeyler sizi dengeleyebilir. Şimdi mesela ellerini kollarını kaybeden bir adam ama vücuduna bir mıknatıs etkisi oluştuğu için demirle bağlanabilen bir karaktere dönüşüyor. Ve bu aslında zafiyeti ona güç katıyor.
Evet, bu noktaya da değinelim ama bir ara verelim isterseniz. Kıymetli dinleyenler, Ali Sürmelioğlu ile muhabbetimiz, hasbihalimiz devam ediyor. Bir müzik arası veriyoruz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Thank you. kendi güzel Muhammed. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Sallallahu ala Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen hak peygambersin, şeksiz gümansız. Sen hak peygambersin, şeksiz gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Sana uymayanlar gider imansız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem.
Kıymetli dinleyenler, Hasbihal programımız devam ediyor. Yazar Ali Sürmelioğlu bizlerle birlikte kahramanın hikayesini konuşuyoruz. Bir karakterin nasıl kahramana dönüştüğünü, nelerle karşılaştığını, işte senaryolarda nasıl oluştuğunu, aslında arka planını konuşmuş oluyoruz.
Tabii. Tarihsel, biz pek oluşturuyoruz, evet, şu an.
Tarihsel gerçekliğini de konuşuyoruz aslında. Evet. Karşılığını da. Ve programın başında şundan bahsettik aslında. Yani bir roman yazmanın hani ne kadar, belki bir sürü ayrıntısı var. Ben bunları mesela çok iyi bilmiyorum ama bir kahramanı, değil mi? Bir karakteri, oradaki bir karakteri oluşturmak için, değil mi? Belki günlerce düşünüyorsunuz.
Karakterin?
Biz onu belki mesela bir haftada okuyoruz. Veya saat olarak baktığımız zaman 9-10 saatte okuyabiliyoruz belki. Ama siz onu yıllarca, değil mi, o karakterleri düşünüyorsunuz.
Karakterin, bu karakter neler yapar? Şu, tabii yani bu şu karakter, bu verir? Tiplemedeki bir karakter nasıl refleksleri olur, nasıl zaafları olur, tikleri nedir, fiziki özellikleri nedir?
Hepsini düşünmek,
her şeyi düşünmeniz
hatta
gerekiyor.
Hatta oyuncular da bunu mesela, diyelim yeni bir dizi
role girebilmek dedikleri, evet, şey aslında birazcık da o.
Rolü tanımak için mesela o tiyatro oyununda, hatta şöyle çalışmalar vardı, ben de biraz takip etmiştim tiyatrocularda. Mesela bir oyun sahneye konacak, oradaki karakterler olarak konuşuyorlar, öyle serbest muhabbet ediyorlar. Yani tamamen o karaktere bürünüp o karakter nasıl tepkiler verir, neler içer, neler yer, bunu da bayağı bir uğraşıyorlar. Hatta o karaktere o kadar giriyorlar ki çoğu mesela dizi karakterinde. Yıllar sonra mesela diyelim Kurtlar Vadisi örneğini verdik ya, orada bir karakteri canlandırmış bir insan daha sonra istediği kadar oyunla oynasın, tiyatro oynasın, o karakterle anılıyor hep. Böyle bir durum da
tabii
olabilir.
Tabii çok güçlü tiplemeler. Evet. Geçenlerde şeye denk geldim. Cerrahpaşalı Halit tiplemesini oynayan beyefendi Suat Köşer'in TVNET'teki programına katılmış. Hala daha bana Çakır'ı neden öldürdün diyen insanlar çıkabiliyor gibi bir şey söylüyor. Tabii ki bu oyuncular için bu böyle değil yani, onlar geride bırakıyorlar ama bu karakterin iyi verilebilmesi, iyi yazılabilmesi, iyi çekilebilmesi. Şimdi burada hani bir yönetmenlik bahsine örnek vermek istemiyorum. Çok alanım değil ama kameranın açısı, ışığın tonuna kadar hepsi o karakterin aslında dünyasını oluşturan şeyler. Yani mesela Karahan'la tiplemesini biz genellikle yukarıdan hiç görmedik. Hep böyle daha aşağıdan, açılardan gördü. Çünkü o buyurgan tiplemeydi. O en tepedeki, zirvedeki adamdı. Dolayısıyla o duyguyu bu şekilde verebileceğimiz için çok yukarıdan gördüğümüz tek yer onun öldürüldüğü zaman. Yani orada ondan daha büyük insanlar. Aslında bu oradaki bize oluşturmak istenen duyguyu tamamlayan şeyler. Zaten yönetmenlik o açıdan çok kıymetli, çok zor bir tarafı var. Sanat yönetmenliği keza aynı şekilde. Ki storyboard vesaire gibi şeyler çalışılıyor. Bayağı sahne sahne. Bütün kare kare çalışılıyor. Çok zor zaman şey yani, çok zaman alan, çok zor işler. O açıdan çok kıymet veriyoruz. Özellikle bu noktada da ben Numan Noyan'ı da burada anmış olmak isterim, kıymetli kardeşimizi.
Evet, onunla da çalışmalar yapıyorsunuz. Hatta evet. Nefer grubunun, değil mi? Sancaktar grubunun video klipleriyle alakalı.
Evet, senaryolarını yazdık. Senaryoları ben yazdım. Sanat yönetmenliğini Numan yaptı. Sancaktar'ın klibi herhalde ay sonu şehadetle alakalı bir klipleri var. Ay sonu herhalde yayınlanacak Allah nasip ederse. Nefer'in de bir klibi büyük oranda bitti. İkinci bir klibi için hikayesini çalışıyor şu an arkadaşlar. Onlara destek veriyoruz 7 Hilal kapsamı altında. Allah kolaylık versin kardeşler. Çok
darısı bizim şey başımıza.
Darısı senin başın tabii Yusuf. Yani klip çekeceğin zaman sormadığın için hiç yardımcı olamadık. Sonra koyunları kaçırıyorsun. Salih Merhem öyle diyor. Yusuf abinin klibini izleyelim baba. Sonra diyor ki koyunlar niye kaçıyor Yusuf abi?
Biz böyle yeşillik bir alanda, o zaman da pandemi şartlarında,
evet,
herkes içeride. Yani tam kimse yok yani. Dışarıda biz izin almıştık, gitmiştik. O zaman da koyunlar da eşlik etti bize. Tabii drone görüntülerinde ben tam yürürken onlar da tabii
kaçıyorlar.
Benden kaçmış oluyorlar.
Şimdi Karaman'ın yolculuğunda biraz daha devam edip toparlayayım tabii istersen Yusuf'cum. Çünkü programın büyük kısmını geride bıraktık herhalde. Çok ayrıntı teferruata girmek taraftarı değilim. Sadece bir çerçeve çizmek adına aktarmak istiyorum. Düşmanlarımız var. Müttefiklerimiz olması gerekiyor. Müttefiklerle sıkıştığımız yere destek alabilmemiz gerekiyor. Karakterler bazen gölge karakterlere dönüşebilir. Yani bu düne kadar sizin müttefikiniz olan bir karakter filmin, romanın, hikayenin bir yerinden sonra aslında ters yüz olup, çünkü hayat da öyledir yani, düne kadar çok can ciğer kuzu sarması dostunuz olan birisi yarın sizin hasmınıza dönebilir. Dolayısıyla bir kötü karaktere dönüşebiliyor. Bunu özellikle Batman filmindeki savcı karakteriyle değerlendirebiliriz. Filmin ilk yarısında adaletin savuncusu birisiyken, sonrasında yüzü yanıyor, ciddi manada bir hasar aldıktan sonra bu sefer kötü bir karaktere dönüşebiliyor. Hatta oradaki karakterin süreci itibariyle büyük tahribattan sonra dönüyor ve düşman noktasına gelebiliyor. Bunlar belirlendikten sonra özel dünyanın içinde özel bir çileyle karşılaşılma anı gerekiyor. Mesela özel dünyaya girdi, büyük çatışmalar yaşandı ve bir işin bir zirvesinin oluşması gerekiyor. Burası genellikle artık en aksiyonun fazla olduğu veyahut da daha zihinsel bir kurguyla hazırlanmış bir metinse, daha çatışmanın yoğun olduğu en büyük kırılma anı. Aslında filmin zirvesi belki de veya romanın zirvesi orası. Totalde baktığımız zaman hani klasik serim, düğüm, çözüm sürecinde düğümün de zirvesi ve çözümün de başladığı an aslında. O noktadan sonra her şeyin aslında yavaş yavaş çözülmeye başlaması gerekiyor. Buraya mağaranın derinliği deniyor genel olarak. Senaryo dilinde mağaranın derinliğine inmek. Bunu da mesela hani yine Allah Resulü'nün hayatındaki mağara örneklerinden verebiliriz. Veyahut da Uhud'da dağa çekilme anından örnek verebiliriz. Uhud'da bir çukurun içine düşüyor biliyorsun Allah Resulü. Ve orada öldü tezviratı yapılıyor. Sahabenin hatta morali bozuluyor. Saflar dağılıyor. Yine orada da bir derinliğe aslında düşme oluyor. Şeyde de Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında da kuyuyla sıradan dünyadan özel dünyaya geçiş olmasıyla beraber zindanla daha da derin, daha da zirve olan bir noktaya gidişi görüyoruz. Çünkü o mağaranın derinliği aslında işin en dip noktası veyahut da en gerilimli anı. Ondan sonra ufak ufak bazı şeylerin çözülmesi gerekiyor. Ki biliyoruz Hazreti Yusuf'un kıssasında arkasından o rüya tabiri yaptığı kişi üzerinden Firavun'un çağırmasıyla dışarı çıkma başlıyor. Sonra arkasından vezir olma, sonra arkasından geri dönüş başlıyor. Nasıl geri dönüş? Ailesinden birileriyle irtibat başlıyor. Çilenin en zirve noktası, mağaranın derinliğinden sonra artık dönüş yolu başlar. Çünkü orada siz bir cevher elde etmiş olursunuz. Oradan sonra artık geri dönüş yoktur. Siz artık kazanma yoluna doğru başlarsınız ilerlemeye. Mesela bunun örneği olarak da şöyle verebiliriz. Zirveden, yani şeyden, Hazreti Yusuf'un hayatından, mağaradan çıkarken artık Firavun'a, yani oranın kralına artık şey yapabilecek, maliye bakanlığı yapabilecek bir iksirle geri dönüyor ki hikayenin tamamında zaten ailesinden onu öldürmek için kuyuya atan kardeşlerinin ekonomik bir sıkıntıdan dolayı Hazreti Yusuf'un önüne geldiğini görüyoruz. Yani orada alınan iksirle bir geri dönüş yolu başlıyor. Genellikle dönüş yolunun içinde de bir yerde en son kırılma anı yaşanır. Yani mesela bir aksiyon filmi üzerinden değerlendirecek olursak, işte bir ülkenin diyelim ki kozmik bir bilgisini yabancı devletten bir istihbarat ajanı aldı çaldı. Devletin ajanları gidiyorlar. Güçlükle onların karargahlarına giriyorlar. Evrakı ele geçiriyorlar. Burası işin en zirve noktası. Oradan çıkıyor, orayı imha ediyor vesaire. Kaçarken anti kahramanla son bir kez karşılaşıyorlar. Bu son kez karşılaşma aslında tamamen olayı bitirecek, finalleyecek olan şey. Mesela Rambo tarzı filmlerde bilirsin, en sonunda büyük bir dövüş sahnesi olur. O dövüş sahnesinde genellikle ilk başta dayağı yer yer yer. Yani bilirsin ki bir yerden sonra bu kalkacak ve onları dövecek. O an geliştiği zaman artık bütün izleyicinin sinir boşalmasını yaşayacağımız andır. Onunla beraber finallemesini yapacağızdır. Tabii ki klasik dönemin dışına çıkıyoruz artık. Bazen anti kahramanın da kazandığı anlarla karşılaşabiliyoruz ki hayatın kendi içinde de vardır böyle, bu tip şeyler. Mesela Cesur Yürek'te, Braveheart'ta ana karakterimizin biz filmin sonuna doğru öldüğünü görürüz. Mel Gibson karakteri orada, Mel Gibson'ın oynadığı karakter orada ölür, William Wallace. Ama onun ölmesi aslında yeni bir hareketin filizlenmesini sağlar, ateşlemesini yapar. Yani bireysel bir hareketken toplumsal bir harekete dönüşmesini tetikler ve İrlanda'nın ondan sonraki bağımsızlık için mücadelesini zeminini oluşturur. Yani bazen de karakterimiz illa kazanmak zorunda değil, başka bir şeye hizmet edebiliyor. Canıyla bile olsa bir şeye hizmet edebiliyor. Keza mesela şöyle bakabiliriz. Hazreti Zekeriya'da ağaca saklandıysa da kesilerek şehit edildi. Ama arkasında Hazreti İsa ve Hazreti Yahya gibi bir karakter, yani karakter derken peygamber karakterinden bahsetmiyorum sadece. Yani ondan örnekleme yapan insan karakteri olarak iki tane varis bırakmıştı. O son nokta bizim illa kazandığımız an olmak zorunda değil. Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit edildi. Ama Hazreti Hüseyin'in efsanesi asırlardır dilden dile geçiyor. Hala da zalime karşı başkaldırma hususunda Hazreti Hüseyin bizim için bir örnek. Bu yani üstünden geçmiş 13-14 asır. Sizin son nefesiniz aslında asırlar boyunca insanların nefesini tetikleyen şey olabiliyor. Dolayısıyla kurguya, ki hayat da bir kurgu nihayetinde, bu kurgu teması zaten hayatın kendi akışından elde edilen şeyler. Yani tamamen ütopik şeylerden bahsetmiyoruz. Allah'ın bir kurgusu var ki peygamberler kısalanır, onun için örnek veriyoruz. Yusuf kısası zaten bu açıdan değerlendirilmeli. Çünkü ahsenül kasas, en güzel kısa olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ve bunların, yani bir roman yazarken, bir senaryo yazarken gündelik hayatın akışının içindeki kırılma anlarını yakalayarak zaten yazıyorsunuz. Onun için zaten insanlar aidiyet hissediyorlar. Onun için meseleyi şahsileştiriyorlar. Onun için bir evet, karakterin cenaze namazını kılabiliyorlar. Mesele özel aslında bir boyuta taşınabiliyor.
Evet, gerçek hayata ne kadar benzerse değil mi?
Tabii yani gerçek hayatın sadece dramatik tarafını gösteriyoruz. Aksiyon tarafını yani gösteriyoruz aslında.
Aslında senaryo yazmadık da bir bilimsel bir şey yani, matematiksel. Yani biz mesela burada işte kıssalardan örnek verdik. Tabii. İşte siyerden örnek verdik. Bir tarihsel bir karakterin ne kadar neler yaşadığını dair bilgilerimiz var. Bununla ilgili işte örtüştüğü zaman senaryolar veya bir gerçek bir insanın yaşadığı şeylerle örtüştüğü zaman, o zaman da insanların ilgisini çekiyor ve daha çok izleniyor belki.
Aslında evet, mesela bir sanat filmine veyahut da bir romanda, ya bu alan, bu an çok sanatsal dediğimiz şey hayatın kendi içinde var ama biz o sanat gözüyle baktığımız zaman sadece görebileceğimiz bir alan. Mesela burada zaten şu an bir odanın içindeyiz. 360 dereceyi ben şu an göremiyorum. Bir bakış açısına sahibim. Gözlerimin bir açısı var ve ben o açıdan Yusuf'u şöyle de görebilirim, öbür taraftan da görebilirim veya Yusuf'u hiç görmeyebilirim. Dolayısıyla da bakış açısını oluşturmamız gerekiyor. Zaten iki bakış vardır. Yani bir tepeden bakış, bir de içeriden bakış vardır. Yani ana anlatıcı ya karakterin kendisidir ya da ona dışarıdan bir üçüncü boyuttan bir bakış vardır ve bu bakış üzerinden anlatım dünyası gerçekleştirilir. Bu bizim ne anlatmak istediğimizle alakalı. Meseleyi tamamen kahraman gözüyle görmek istiyorsak, yani kahramanın gözünden herkesi okumak istiyorsak, kahramanın gözüyle bakar. Mesela oyunlarda vardır ya, şey savaş oyunlarında karakteri ya arkadan görür ya da karakterin kendisiyizdir biz. O döndükçe bakış açımız da değişir aslında. Ne açıdan gördürmek istediğinle alakalı bir mesele bu. Ve o sanatsal gözü ancak böyle yakalarsın. Onu şöyle de değerlendirebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ya, onlar göklere ve yerlere bakarlar. Hepimiz bakıyoruz değil mi? Ama Kur'an-ı Kerim'de başka bir veçe daha sunuyor bize. Onlar göklere ve yerlere bakarlar ve derler ki, ey Rabbimiz sen bunları boş yere yaratmadın. Şimdi Necm suresinin başında Allah buyuruyor ki, yıldızlar arasındaki mesafeye andolsun. Şüphesiz bu büyük bir yemindir. Şimdi yıldızlara baktığın zaman arasında, yani bugün gözümüzle gördüğümüz 3 santim 5 santim yani aradaki en fazla fark. Ama aralarında kaç milyon ışık yılı var tespit edilebildiği kadarıyla. Şimdi o baktığın zaman buradaki en büyük sanatkar, tek ve gerçek sanatkar olan Allah'ın kitabındaki ve yarattıklarındaki. Hani kitap olarak Kur'an-ı Kerim ama onun cüzleri olarak kainat zaten. Bunu okuduğunuz zaman zaten burada büyük sanatı görüyorsunuz. Zaten Huvallahu lezi diye bildiğimiz o ayetlerde Halikul bariyul musavviru lehul esma'ül hüsna diyor. Yani en güzel isimler dediği fasıl Halik, yaratmak, bari, benzersiz halde olması, musavvir, suret vermek. Yani Allah'ın isimlerinden sanatla doğrudan ilintili olan 3 tanesi, biliyorsunuz hani bu tamlamalarda dil bilgisi üzerinden örnek verecek olursak en kıymetli olan en sona bırakılır. Ya böyle böyle böyle ve bundan dolayı böyle dediğiniz yer en vurgulanan yer ya. Kur'an-ı Kerim'de de o Huvallahu lezi dediğimiz o pasajda, Kur'an-ı Kerim'deki pasajda Halik, Bari ve Musavvir en sona bırakılıyor. Hani genel olarak sanat bize çok kıymet verilen bir şey değil. İçindeyiz biliyorsun, uğraşıyoruz yıllardır. İnsanlar çok sanat sepet diyerek, hatta çok boş bir mesele gibi değerlendiriyor ama Necip Fazıl'ın gözüyle değerlendirecek olursak şairler üzerinden söylediği sözünü, şair ilhamı Allah'tan alır, yatağına oturtursa Hakk'a vasıl eder. Yani yazacağınız bir eserle kainata hizmet edebilirsiniz. Allah'ın nurunu tamamlayacağından şüphemiz yok. Bunun tamamlama noktasında sanatla biz ne yapabiliriz diye bakmayı sağlarız. Mesela Numan'la bizim Yedi Hilal özelinde yaptığımız farklı şeyler atölyesi aslında bir nebze de buydu. Hem doğuyu hem batıyı arkadaşlara göstermek, buna dair bir okuma yaptırmak. Çünkü zaten doğu da Allah'ın, batı da Allah'ın. Rahman suresinde söylediği gibi. Ama biz bu çerçevede meseleyi değerlendirmezsek sanat tarafımız zayıf kalır. Çünkü sanat büyük bir güç. Allah Resulü'nün şairleri vardı. Hasan bin Sabit için ona cennette özel bir işte kürsü verilecek deniyordu. Abdullah bin Revaha için Allah Resulü onun sözleri kılıçtan ve oktan daha keskindir derdi. Yani sanatı biraz bu gözle bakmamız gerekiyor. Ve sanatın da bir cüzü olan sinemayı ve romanı, öyküyü, yani ana akışı, bir kahramanı, bizim efsanelerimiz için de keza aynı şey geçerli. Nasıl oluştuğunu bilecek olursak alt metinlerini daha rahat okuruz ve dolayısıyla da sadece bir macera eşlik etmiş olmayız, bir hayata eşlik etmiş oluruz. Oradan devşireceğimiz şeyler olur ve örneklemesini yaparız. Onun için Kurt'un anlattığı hikayeler bir jenerasyonda hakikaten terbiyelerini etki etmiştir. Kurtlar Vadisi'nin ilk döneminde özellikle, son döneminde artık bazı şeyler çok gevşemişti ama Ömer Baba'nın anlattığı hikayeler insanların ruhuna bazı sekinetler vermişti. Gönül Dağı'nda bugün oradaki bir meczup karakterin ve bir dede karakterinin anlattıkları üzerinden insanların hakikaten gönüllerinin ferahladığını görüyoruz.
Evet ve Diriliş Ersul'da mesela İbn Arabi rolü.
Tabii İbn Arabi tipten evet, karakteri
oradaki
vardı.
Dursun Averaz'ın canlının daha sonradan canlandırdığı karakter. Gerçekten etkili oluyor. Yani oradaki hem manevi boşluğu da doldurmuş oluyor. Gerçekten faydalı oluyor. Evet yani bu açıdan belki ilk defa konuşuluyordur bu konular. Bilmiyorum var mı? Konuşulan mutlaka vardır konuşan.
Yani sinema ben ve roman özelinde konuşulmalara denk geldim. Ama hani meseleyi peygamberler kıssaları veyahut da işte bu tarz bir okumayla çok denk gelmedim. Bununla alakalı bir çalışma yapmak istiyorum özelinde. Hani bugün de bunun bir vesilesi olsun. Geçen de bir ufak 15 dakikalık böyle bir sunum yaptım. Hı. Gençlere kahramanın hikayesini anlatmak istedim. Bu tarz bir hazırlığım var. Ne kadar süre zaman alır bilmiyorum ama bazı okumaları bunların üzerinden yapmak istiyorum. Çünkü hem dünyaya bakışımız, hem peygamber kısalarına bakışımız, hem sanat eseri olarak bir romanın, bir senaryonun böyle okunmasının nasıl yapılacağı, ne kadar çok biz verim alacağımızı göstermek adına bir örnek metin çıkarmak istiyorum. İnşallah dua yerine geçmiş olsun.
İnşallah.
Yapamazsak da en azından içimde kalmış olması, bir kayda alınmış olsun istedim.
Eyvallah. Çok da etkili olur. Çünkü yani belki bu işle uğraşan insanlar için zaten faydalı olur. Hani senaryo yazan, roman yazan, hikaye yazan, bir yazı bile olsa yazan çizen insanlar için faydası muhakkak olur. İzleyici için de, okuyucu için de aslında faydalı. Çünkü elbette, o gözle yani belki bir filmi hani böyle sadece öyle vakit geçirmek için izlemekten ziyade o filmin nasıl çekildiğine ve karakterler nasıl işlendiğine bir böyle eleştirel bir gözle belki izlemek açısından faydası olabilir diye düşünüyorum.
Eyvallah Yusuf'cum.
Eyvallah. Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim ağırladığınız için. Güzel bir zaman geçirdik beraber. İnşallah dinleyicilerimiz de bundan keyif almışlardır, istifade etmişlerdir. Çağırdığınız için teşekkür ederiz. Ne zaman çağırsanız koşa koşa geliriz.
Eyvallah. Farklı konularda, farklı alanlarda muhabbet etmek isteriz.
İnşallah.
Yeni kitabınız da çıkınca zaten onu seve seve bekleriz ve okuyacağız.
İnşallah.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız burada sona erdi. Ali Sürmelioğlu bizlerle birlikteydi. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.
Masivayı bana sultanım gerek. Dert bir dermanın ister, kullar sultanın ister. Aşık cananın ister, bana Allah'ım gerek. Aşık cananın ister, bana sultanım. Ya dünyada, ehli ukuba ukubada, her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek. Her biri bir sevdada, bana sultanım. Masivayı bana sultanım gerek. Bülbül güle karşı zar, pervaneyi yakmış nar. Her kulun bir derdi var, bana Allah'ım.